Ayrım 4. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 54. 4. Bir ülkeyi komünizmden kurtarmak. Önümdeki 3 ay boyunca yaşayacağım Endonezya hakkında romantik hayallerim vardı. Okuduğum kitaplarda parlak renkli sarangonlar. 1. İçinde güzel kadınlar, egzotik Bali dansözleri, ateş yutan şamanlar ve dumanı tüten volkanların dibindeki berrak sularda uzun oyma kanoları içinde kürek çeken savaşçılar görmüştüm. 1. Malay adalarında kadınlar ve erkekler tarafından giyilen ve vücuda sarılan uzun bir kumaş parçasından oluşan gevşek bir giysi. Çevirenin notu. Özellikle çarpıcı olan hala takım adanın sularında yelken açarak eski Avrupalı denizcileri eve döndüklerinde çocuklarına yaramazlık yapma yoksa bugimen 2. seni alır dedirtecek kadar korkudan bugi kursanlarının muhteşem siyah yelkenli kalyonları olmuştu. O resimler nasıl da ruhuma işlemişti. 2. İngilizce'de öcü anlamına gelen kelime. Yaramazlık yaparsan seni öcüler alır. Çevirenin notu. Bu ülkenin tarihi ve efsaneleri, öfkeli tanrılar, komodo canavarları, aşiret reisleri ve İsa'nın doğumundan çok önce Asya dağlarından, Acem çöllerinden ve Akdeniz'in üzerinden geçip toplu bilincimizin en derin kurumlarına yerleşen kadim öyküler gibi zenginlikleri barındırırlar. Efsanevi adaların isimleri bile Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi. İnsanın aklını başından almaya yeter. Burası gizemler ve mitlerle dolu, erotik bir güzelliğe sahip bir ülkeydi. Kolomb tarafından aranan ama hiçbir zaman bulunamayan bir hazine. İspanya, Hollanda, Portekiz ve Japonya tarafından kur yapılan ama elde edilemeyen bir prenses, bir fantezi ve bir rüya. Beklentilerim yüksekti ve zannederim büyük kaşiflerinkile benziyorlardı. Ama Kolomb gibi ben de fantezilerime gem vurmayı öğrenmiş olsaydım iyi olurdu. Belki de fenerin ışığının her zaman hayalimizdeki geleceği aydınlatmadığını tahmin edebilmeliydim. Evet, Endonezya'nın sunacak hazineleri vardı ama beklediğim gibi her derde deva bir hazine sandığı da değildi. Gerçekten de 1971 Ağustos'un sonlarına doğru Endonezya'nın kaynayan başkenti Jakarta'daki ilk günlerim şok ediciydi. Güzellik kuşkusuz vardı. Renkli salonlar içinde muhteşem kadınlar, tropik çiçeklerle dolu gösterişli bahçeler, egzotik Bali dansözleri, yolcuların pedal çeviren sürücülerin önünde oturduğu ve yüksek oturaklarının yanlarına süslü ve rengarenk resimlerin çizilmiş olduğu bisiklet taksiler. Hollanda, sömürge tipi malikaneler ve minareli camiler. Ama şehrin çirkin, trajik bir yanı da vardı. Ellerinin yerinde kalan, kanlı uçları gösteren cüzdanlılar. Vücutları birkaç meteliye satan genç kızlar. Mezbeleliğe dönüşmüş bir zamanların muhteşem Hollanda yapımı kanalları. Simsiyah nehirlerin çöp dolu kıyılarında, içlerinde bütün bir ailenin yaşadığı mukavvadan barakalar. Öten kornalar ve zehirli dumanlar. Güzel ve çirkin, zarif ve kaba, kutsal ve kafir. Burası karanfil ve orkide çiçeklerinin cezbedici kokularının açık lağımların kokusuyla çarpıştığı bir yerdi. Daha önce de sefalet görmüştüm. New Hampshire'daki sınıf arkadaşlarımın birçoğu katranlı kağıtlardan yapılmış salaş kulübelerde yaşar ve ısının sıfırın altında olduğu kış günlerinde okula ince bir ceket ve patlak tenis ayakkabıları ile gelirler. Yıkanmamış bedenleri ise kurumuş ter ve gübre kokardı. Günlük besinleri neredeyse sadece kurumuş mısır ve patatesten oluşan ant köyleri ile bazen yeni doğan bir çocuğun ölmesiyle ilk doğum gününü görmesi olasılıklarının eşit olduğu yerlerde çamurdan kulübelerde yaşamıştım. Sefahet görmüştüm ama hiçbir şey beni Jakarta'da gördüklerimi hazırlamamıştı. Ekibimiz tabii ki ülkenin en gösterişli oteli olan Hotel International Endonezya'ya yerleşmişti. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış interkontinental zincirinin diğer otelleri gibi o da Pan Amerikan Hava Yolları'na ait olup zengin yabancılara özellikle de petrol şirketlerinin yöneticilerine ve onların ailelerine hizmet ediyordu. Oteldeki ilk günümüzün akşamında proje müdürümüz Charlie Illingworth en üst kattaki zarif lokantada bize bir yemek verdi. Charlie bir savaş uzmanıydı. Boş zamanlarının büyük bir kısmını büyük askeri liderler ve savaşlar hakkında tarih kitapları ve tarihi romanlar okumaya ayırırdı. Vietnam Savaşı yanlısı salon askerinin tipik bir örneğiydi. Her zamanki gibi bu gecede haki bir şort ve askeri tip apoletleri olan kısa kollu haki bir gömlek giymişti. Bizi karşıladıktan sonra bir puro yaktı. İyi bir hayata dedi şampanya kadehini kaldırırken. Biz de ona katıldık. İyi bir hayata. Bardaklarımız tokuştu. Odada göz gezdiren Charlie, burada iyice şımartılacağız dedi memnun bir şekilde başını sallayarak. Endonezyalılar bize çok iyi bakacaklar. ABD elçilik personeli de öyle. Ama başarmamız gereken bir görevimiz olduğunu da unutmayalım. Önünde duran notlara baktı. Evet, burada dünyanın en yoğun nüfusuna sahip kara parçası olan Java'nın elektrifikasyonu için bir nazım plan hazırlamak için bulunuyoruz. Ama bu buzdağının sadece tepesi. Yüzü ciddi bir ifade aldı. Bana Charlie'nin kahramanlarından General Patton'ı oynayan George C. Scott'u hatırlatıyordu. Buraya, bu ülkeyi komünizm pençelerinden kurtarmak için geldik. Bildiğiniz gibi Endonezya'nın uzun ve trajik bir geçmişi vardır. Şimdi ise tam 21. yüzyıla adım atmaya hazırlanırken bir kere daha sınavdan geçiyor. Bizim sorumluluğumuz Endonezya'nın kuzey komşuları Vietnam, Kamboçya ve Laos'un yoluna gitmemesini sağlamak olacak. Bu konuda entegre bir elektrik sistemi anahtar bir rol oynar. Diğer herhangi bir unsurdan, belki de petrol hariç, daha etkin bir şekilde kapitalizmin ve demokrasinin üstün gelmesini temin edecektir. Petrolden söz açılmışken, dedi prosundan bir nefes daha çekerek, notlarından birkaçını atladı. Kendi ülkemizin petrole ne kadar bağımlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan Endonezya güçlü bir müttefikimiz olabilir. Dolayısıyla bu nazım planı hazırlarken petrol endüstrisi ile limanlar, boru hatları ve müteahhit firmalar gibi ona hizmet eden diğerlerinin bu 25 yıllık plan süresince elektrik yönünden tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını garanti etmek için elinizden geleni yapın. Gözlerini notlarından kaldırdı ve doğrudan bana baktı. Tahminlerin düşük olacağına gereğinden yüksek olsun. Daha iyi. Ellerinde Endonezyalı ya da bizim çocuklarımızın kanlarını istemezsin. Onların orak ve çekiç ya da kızıl çin bayrağı altında yaşadıklarını görmek istemezsin, değil mi? O akşam birinci sınıf bir odanın lüksü içerisinde yatağımda güvenle yatarken gözümün önüne Claudine geldi. Dış borç hakkında söyledikleri aklımdan çıkmıyordu. İş idaresi okulunda makroekonomi derslerinde öğrendiklerimi hatırlayarak kendimi rahatlatmaya çalıştım. Ne de olsa diye düşündüm, Endonezya'nın bir ortaçağ ekonomisinden çıkıp modern dünyada yerini almasında yardımcı olmak için buradayım. Ama biliyordum ki sabah pencereden bakınca otelin bakımlı ve gösterişli bahçeleri ve yüzme havuzlarının ötesinde kilometrelerce uzanan barakaları görecektim. İçecek, su ve yiyecek yokluğu yüzünden bebeklerin öldüklerini, insanların çoluk çocuk çok kötü koşullarda yaşayıp korkunç hastalıklarla mücadele etmek zorunda olduklarını bilmezden gelemeyecektim. Yatağımda dönüp dururken Charlie gibi ekipteki diğer herkesin de burada bencil nedenlerden dolayı bulunduklarını düşünmeden edemedim. Burada ABD'nin dış politikasını ve ticari çıkarlarını gözetmek için bulunuyorduk. Endonezya halkı için hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmek isteğinden öte, sırf açgözlülüğümüz yüzünden buradaydık. Aklı bir kelime geliyordu, şikretokrasi. Bu kelimeyi daha önceden mi duymuştum, yoksa o anda mı icat etmiştim emin değildim. Ama dünyayı yönetmek denemeyi kafasına koymuş, bu yeni ve seçkin zümreyi tam olarak tanımlıyor gibiydi. Bu ortak amaçları çevresinde birbirlerini sıkı sıkıya bağlı birkaç kişinin oluşturduğu bir topluluktu ve bu topluluğun üyeleri, şirketlerin yönetim kurulları ve hükümet mevkileri arasında kolaylıkla sık sık gidip gelirlerdi. Dünya Bankası'nın o zamanki başkanı Robert McNamara'nın buna mükemmel bir örnek oluşturduğunu fark ettim. Ford Motor Şirketi'nin başkanlığında Kennedy ve Johnson'ın altında Milli Savunma Bakanlığı'na gelmiş, şimdi de dünyanın en güçlü finans kuruluşunda en üst mevkiyi işgal ediyordu. Bu arada üniversitedeki profesörlerimin makroekonominin gerçek doğasını anlamamış olduklarını da fark ettim. Çoğu durumda bir ekonominin büyümesine yardımcı olmak sadece piramidin tepesinde oturan az sayıda insanın daha da zengin olmalarına neden olurken, diktikleri içinse onları daha da aşağıya itmenin ötesinde hiçbir şey yapmamaktadır. Gerçekten de kapitalizmi teşvik etmek genelde orta çağdaki feodal toplumları andıran bir sisteme neden olmaktadır. Profesörlerim arasında bunu bilen varsa da itiraf etmemişti. Çünkü üniversiteler, büyük şirketler ve onları yönetenler tarafından finanse ediliyordu. Gerçeği ortaya çıkarmak büyük olasılıkla bu profesörlüğün işlerini kaybetmelerine neden olurdu. Aynen böyle bir açıklamada bulunursam benim de başıma gelecekler gibi. Bu düşünceler Endonezya Interkontinental Otel'de geçirdiğim her akşam uykumu kaçırmaya devam etti. Sonunda temel savunmam çok kişiseldi. O New Hampshire kasabasından, hazırlık okulundan ve askere alınmaktan paçayı kurtarmıştım. Çok çalışmanın ve rastlantıların da yardımıyla iyi bir hayat yaşamayı hak kazanmıştım. İçinde yetiştiğim kültürün gözünde doğru olanı yapmakta olduğumdan dolayı da içim rahattı. Başarılı ve saygı duyulan bir ekonomist olma yolunda ilerliyordum. İşletme okulunun beni hazırladığı şeyi yapıyordum. Dünyanın en üst düzey beyin takımlarındaki en iyi beyinlerinin onayladığı bir gelişim modelini gerçekleştirmeye yardım ediyordum. Yine de sık sık gecenin bir yarısında bir gün gerçeği açıklayacağım sözüyle kendimi avutmak zorunda kalırdım. Ondan sonra da Vahşi Batı'daki silah şöleri anlatan Louis L'Amour romanları okuyarak uyurdum. 5. Ruhumu satmak. 11 kişilik ekibimiz Jakarta'da ABD elçiliğine kaydolmak, çeşitli görevlilerle görüşmek, kendimizi organize etmek için ve havuz başında rahatlayarak 6 gün geçirdi. Intercontinental Oteli'nde kalan Amerikalıların sayısı hayret vericiydi. Günlerini havuz başında, gecelerini ise otel içinde ve çevresindeki yarım düzine lüks lokantada geçiren ABD petrol ve inşaat şirketleri yöneticilerinin genç ve güzel eşlerini seyretmekten büyük zevk alıyordum. Sonra Charlie ekibimizi bir dağ şehri olan Bandung'a taşıdı. İklim daha yumuşak, sefalet daha az belirgin, aklımızı çelecek şeyler daha azdı. Bize yöneticisi, aşçısı, bahçıvanı ve hizmetli kadrosu ile birlikte Visma diye bilinen bir hükümet konuk evi verdiler. Hollanda sömürgesi olduğu sırada inşa edilmiş olan Visma bir sığınaktı. Geniş verandası, Java'nın volkanik dağlarının eteklerine kadar uzanan çay plantasyonlarına bakıyordu. Kalacak bir yere ek olarak her birimize şoförlü ve tercümanlı birer Toyota arazi aracı da verilmişti. Son olarak da sadece kamuya ait elektrik şirketi Perusahaan Umum Listrik Negara'nın PLN yerel merkezindeki ofislere yerleştirildik. Benim için Bandung'daki ilk birkaç gün Charlie ve Howard Parker ile bir dizi toplantı yaparak geçti. Howard, New England elektrik sisteminin eski yük tahmin şefi, 70 yaşlarında bir emekliydi. Onu tanıdığım zaman Java Adası'nın önümüzdeki 25 yıl içinde ihtiyaç duyacağı enerji ve üretim kapasitesinin yük tahmininden ve bunun şehir ve bölge bazındaki tahminlere dönüştürülmesinden sorumluydu. Enerji ihtiyacı ekonomik büyüme ile doğrudan ilişkili olduğu için onun tahminleri benim ekonomik tahminlerime bağlıydı. Ekibin geri kalan kısmı da bu tahminler etrafında nazlı planı geliştirecek, elektrik santralleri, enerji nakil ve dağıtım hatları ile yakıt taşıma sistemlerini tahminlerimizi mümkün olan en erken biçimde karşılayacak şekilde yerleştirip tasarlayacaklardı. Toplantılarımız sırasında Charlie sürekli olarak işimin önemini vurgulayarak tahminlerimde çok iyimser olmam gerektiği konusunda başımın etini yedi durdu. Claudine haklıydı. Tüm bu nazım planın anahtarı bendim. Buradaki ilk birkaç hafta diye açıkladı Charlie, veri toplama hakkındadır. O, Howard ve ben, Charlie'nin lüks özel ofisinde büyük bambu sandalyeleri oturuyorduk. Duvarlarda eski Hindu yazıtları, Ramayana'dan alınmış kahramanlık öykülerini betimleyen batik duvar halıları vardı. Charlie kalın pürosundan bir nefes çekti. Mühendisler mevcut elektrik sistemi, liman kapasiteleri, yollar, demir yolları ve diğer şeylerin detaylı bir resmini çıkartacaklar. Pürosu ile beni gösterdi. Elini çabuk tutmalısın. Birinci ayın sonunda Howard'ın yeni şebekeyi çalışır hale getirdiğimiz zaman oluşacak ekonomik mucizelerin kapsamı hakkında oldukça iyi bir fikre sahip olması gerekecek. İkinci ayın sonunda bölge bazında daha fazla ayrıntıya ihtiyacı olacak. Son ayda ise boşlukları dolduracağız. İşin o tarafı kritik. O zaman hepimiz kafa kafaya vereceğiz. Onun için buradan ayrılmadan önce ihtiyacımız olan tüm bilgilere sahip olduğumuza kesinlikle emin olmamız gerek. Benim niyetim şükran gününde evde olmak, bir daha geri dönmek yok. Howard cana yakın ve babacan biri gibi görünüyordu. Ama aslında hayatın kendisine kazık attığını düşünen buruk bir ihtiyardı. Hiçbir zaman New England elektrik sisteminin zirvesine ulaşamamıştı ve bu yüzden çok kırgındı. Hep atlandım dedi bana sürekli olarak. Çünkü şirket politikasını kabul etmeyi reddettim. Emekli olmaya zorlanmış, sonra da evde karısıyla oturmayı kaldıramadığı için Maine'de bir danışmanlık işini kabul etmişti. Bu onun Maine'deki ikinci işiydi ve hem Einar hem de Charlie onun hakkında dikkatli olmam konusunda beni uyarmışlardı. Onu tanımlamak için de inatçı, huysuz ve kindar gibi sözcükler kullanmışlardı. Oysa o zamanlar bunu kabul etmeye hazır olmasam da Howard benim en akıllı hocalarımdan biri olmuştu. Hiçbir zaman Claudine'in bana vermiş olduğu gibi bir eğitim almamıştı. Sanırım onu çok yaşlı, belki de fazla inatçı bulmuşlardı. Ya da belki de benim gibi daha uysal, esnek ve uzun vadeli birini ayartana kadar onu sadece kısa vadeli birisi olarak görmüşlerdi. Öyle veya böyle, Howard onlar açısından bir sorun oldu. Durumu ve kendisinden oynamasını istedikleri rolü açıkça görmüştü ve bu oyunda bir piyon olmamaya da niyetliydi. Einar ile Charlie'nin onu tanımlamak için kullandıkları tüm sıfatlar uygundu. Ama inatçılığının hiç olmazsa bir kısmı onların uşağı olmamak konusundaki kararlılığından kaynaklanıyordu. Ekonomik tetikçi deyimini duymuş olduğunu sanmıyorum. Ama onu kabul edemeyeceği bir tür emperyalizmi desteklemek için kullanmayı düşündüklerini biliyordu. Charlie ile yaptığımız toplantılardan birinden sonra beni bir kenara çekti. Gömleğinin altında kullandığı işitme cihazının sesini ayarlayan küçük kutuyla oynadı. Bu seninle benim aramda dedi alçak bir sesle. Paylaştığımız ofiste pencerenin önünde durmuş PLN binasının yanından geçen durgun kanala bakıyorduk. Genç bir kadın kanalın pis sularında yıkanırken bir yandan da çıplak vücuduna gevşekçe sardığı sarong ile elinden geldiğince örtünmeye çalışıyordu. bu ekonominin patlayacağı konusunda seni ikna etmeye çalışacaklar dedi. Charlie acımasızdır. Seni de etkilemesine izin verme. Sözleri bende sanki batıyormuşum hissini yarattı ama bir yandan da Charlie'nin haklı olduğu konusunda onu ikna etmek istiyordum. Ne de olsa kariyerim Maine'deki patronlarımı memnun etmeme bağlıydı. Bu ekonomi tabii ki patlayacak dedim. Gözlerimi kanaldaki kadından alamadan. Şu olanlara bir baksana. İşte bak diye mırıldandı. Önümüzdeki sahnenin farkında olmadan seni daha şimdiden kandırmışlar bile, değil mi? Kanalın biraz yukarısında bir hareket dikkatimi çekti. Yaşlıca bir adam kanalın yanından aşağıya inmiş, pantolonunu indirmiş ve suyun kenarını çömelerek tuvaletini yapmaya çalışmıştı. Genç kadın onu gördü ama yıkanmaya da devam etti. Pencereden dönüp doğrudan Hubbard'a baktım. Dünkü çaylak değilim dedim. Genç olabilirim ama Güney Amerika'da 3 yıl geçirdim. Petrol bulunduğu zaman neler olabileceğini gördüm. Her şey çok çabuk değişir. Ben de çaylak değilim dedi alaycı bir şekilde. Hem de hayli zamandan beri. Sana bir şey söyleyeceğim genç adam. O sizin petrol bulmalarınız falan umurumda değil. Ben tüm hayatım boyunca yük tahminlerinde bulundum. Büyük buhranda, 2. Dünya Savaşı sırasında, ekonomik kriz ve yükseliş zamanlarında Route 128'in sözde Massachusetts mucizesinin Boston için ne yaptığını da gördüm. 1. 1980'lerde Boston yakınlarındaki 128 nolu yol boyunca Digital Equipment, Wang, Bose, Prime, Data General gibi elektronik ve yazılım firmalarının gelmesiyle 1970'lerin Silikon Vadisi'ne benzer bir şekilde yaşanan teknolojik patlama. Çevirenin notu. Ve şunu da kesinlikle söyleyebilirim ki bir enerji yükü hiçbir zaman sürekli olarak yılda 7 ila 9'dan fazla artmadı. O da en iyi zamanlarda. %6 çok daha mantıklı. Ona baka kaldım. Bir tarafım haklı olduğunu biliyordu ama kendimi de savunmada hissediyordum. Kendi vicdanımı rahatlatmak için de olsa onu ikna etmek zorunda olduğumu biliyordum. Hubbard, burası Boston değil. Burası şu ana kadar kimsenin elektrik bile bulamadığı bir ülke. Burada işler değişik. Topuklarının üzerinde döndü ve beni uzaklaştırmak istercesine elini salladı. İyi o zaman diye homurdandı. Sat kendini. Sonunda ne bulacağın umurunda bile değil. Masanın arkasından sandalyesini çekip üzerine çöktü. Ben tahminlerimi inandığım şeylere göre yapacağım. Boş şeyler vaat eden ekonomik raporlara göre değil. Kalemini aldı ve kağıt üzerine bir şeyler karalamaya başladı. Bu görmezden gelemeyeceğim bir meydan okumaydı. Gidip masasının önünde durdum. Eğer ben herkesin beklediği gibi Kaliforniya'daki altına hücumu anımsatacak bir patlama öngörürken sen 1960'larda Boston'dakine benzer bir yük büyümesi tahmininde bulunursan oldukça aptal görüneceksin. Kalemi masasının üzerine atıp dik dik bana baktı. Vicdansızlık bu yaptığınız. Sen, hepiniz kollarını açarak ofisi gösterdi. Siz hepiniz ruhlarınızı şeytana satmışsınız. Sadece para için bu iştesiniz. Şimdi yalandan sırıttı ve elini gömleğinin altına uzattı. İşitme cihazımı kapatıp işime geri dönüyorum. Alt üst olmuştum. Odadan hışımla çıkıp Charlie'nin ofisine yöneldim. Ama yarı yolda durdum. Ne elde etmeye çalışıyordum? Dönüp merdivenlerden aşağı indim ve kapıdan dışarı akşamüstü güneşine çıktım. Genç kadın vücuduna sıkıca sardığı sarongu ile kalından çıkıyordu. Yaşlı adam ortadan yok olmuştu. Birkaç oğlan çocuğu birbirlerine su atarak ve bağırışarak kanalda oynuyorlardı. Yaşlı bir kadın dizine kadar suyun içinde durmuş, dişlerini fırçalıyordu. Bir diğeri çamaşır çitiliyordu. Boğazımda kocaman bir yumruğun büyüdüğünü hissettim. Kanaldan gelen keskin kokuyu duymamaya çalışarak kırık bir beton bloğun üzerine oturdum. Gözyaşlarımı tutmak için mücadele ederken bir yandan da kendimi niye böyle berbat hissettiğimi anlamaya çalışıyordum. Sadece para için bu iştesiniz. Hubbard'ın sözlerini tekrar tekrar duyuyordum. Can alıcı bir yerimden vurmuştu. Çocuklar neşe için de birbirlerine su atmaya devam ediyorlardı. Ne yapabileceğimi düşündüm. Beni de onlar gibi tasasız yapmak için ne gerekirdi? Leş gibi suyun içinde aldıkları riskin farkında olmadan o çocuksu masumiyetleriyle oynaşmalarını izlerken içim sızladı. Eğri büğrü bastonuyla kamburu çıkmış yaşlıca bir adam aksayarak kanal boyunca geldi. Durup çocukları izledi ve yüzü dişsiz bir gülümsemeyle aydınlandı. Belki Hubbard'a açılabilirdim. Belki birlikte bir çözüm bulabilirdik. Birden bir rahatlama hissettim. Küçük bir taş alıp kanala attım. Ama coşkum da taşın suda yarattığı dalgalarla birlikte söndü. Böyle bir şey yapamayacağımı biliyordum. Hubbard yaşlı ve buruktu. Kariyerinde ilerlemek için önüne çıkan fırsatları eskiden de tepmişti. Herhalde şimdi pes etmeyecekti. Gençtim, hayata yeni başlıyordum ve kesinlikle onun gibi olmak istemiyordum. O kokuşmuş kanalın sularına bakarken bir kere daha gözümün önüne, diğer oğlanlar sosyete balolarına giderken, benim tatillerimi tek başıma geçirdiğim New Hampshire'de tepenin üstündeki o hazırlık okulunun görüntüleri geldi. Yavaş yavaş üzücü gerçek kendini kabul ettirdi. Bir kez daha konuşabileceğim hiç kimse yoktu. O gece yatakta yatarken uzun uzun hayatımdaki insanları, Howard, Charlie, Claudine, Anne, Einar, Frank amca ve eğer onlara hiç rastlamış olmasaydım, şu anda hayatım nasıl olacağını düşündüm. Nerede yaşıyor olurdum? Endonezya'da olmayacağı kesindi. Geleceğimi, nereye gittiğimi ve vermem gereken kararı uzun uzun düşündüm. Charlie, Howard ile benim yıllık en az %17'lik bir büyüme hızı tahmin etmemizi beklediğini açıkça belli etmişti. Nasıl bir tahmin yapacaktım? Birdenbire aklıma içimi rahatlatan bir düşünce geldi. Bunu niye daha önceden düşünememiştim ki? Aslında karar bana ait değildi. Howard, benim vardığım sonuçlar ne olursa olsun kendi doğru bulduğunu yapacağını söylemişti. Ben patronlarımı yüksek bir ekonomik tahminle memnun ederken o da kendi kararını verecekti. Benim yaptıklarımın Naz'ın planı üstünde hiçbir etkisi olmayacaktı. İnsanlar benim rolümün önemini vurgulayıp duruyorlardı ama yanılıyorlardı. Omuzlarımdan büyük bir yük kalkmıştı. Derin bir uykuya daldım. Birkaç gün sonra Howard ciddi bir virütik hastalığa yakalandı. Onu hemen bir hastaneye kaldırdık. Doktorlar gerekli ilaçları verdikten sonra derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesini şiddetle önerdiler. Howard bizi gereken tüm verilere sahip olduğu ve yük tahmini çalışmasını Boston'da da kolayca tamamlayabileceği konusunda ikna etti. Ayrılırken bana söyledikleri daha önceki uyarısının bir tekrarıydı. Rakamlar üzerinde oynamaya gerek yok. Ekonomik büyümenin mucizeleri hakkında sen ne dersen de ben bu dümenin bir parçası olmayacağım. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 66.